Ayrım 5. Müfettiş, Gogol, sayfa 60. 6. sahne. Öncekiler, Anna Andreevna, Maria Antonova, kaymakam. İzin verirseniz beyefendi, zat halinizi ailemle tanıştırayım. Karım, kızım. Hlestakov, kibarca selamlar. Hanımefendi, sizinle tanışma şerefine erdiğim için çok mutluyum. Anna A. Aman efendim, sizin gibi değerli bir beyefendiyi tanımak bizim için çok daha büyük bir mutluluktur. Hlestakov, kırıtarak. Aman hanımefendi, tam tersine, özellikle, asıl benim için daha büyük bir mutluluktur. Anna A. Ne münasebet efendim, herhalde iltifat etmek için söylüyorsunuz bunları, oturmaz mısınız efendim? Hlestakov, yüksek huzurunuza ayakta durmak bile başlı başına bir mutluluktur. Ama gene de öyle buyuruyorsanız oturayım. Sonunda yanınıza oturabildiğim için ne çok mutluyum bilemezsiniz. Anna A. Rica ederim, bütün bu övgülerinizi kabul edecek cesaretim yok, öyle sanıyorum ki. Hükümet merkezinde yaşamaya alışmış bir kimse için bu yolculuk biraz sevimsiz olmalı. Hlestakov, pek sevimsiz. Comprenez vous? Sosyete hayatına alıştıktan sonra böyle birden yollara düşmek. Oteller pis, insanlar cahil ama itiraf edeyim ki mutlu bir tesadüf. Andrei Andreyevna'ya kırıtarak bakar. Çektiğim bütün sıkıntıları unutturdu bana. Anna A. Evet, gerçekten canınız kim bilir ne kadar sıkılmıştır. Hlestakov, ama artık hiç sıkılmıyor. Anna, aman efendim, bana çok fazla iltifat ediyorsunuz. Ben bunları hak etmiyorum. Hlestakov, neden hak etmeyesiniz? Tam tersine, siz bunları tamamen hak ediyorsunuz hanımefendi. Anna A, baksanıza köyde yaşıyorum. Hlestakov, köyün de kendince zevk ve eğlenceleri vardır tabii ki. Bunlar Petersburg'la karşılaştırılamaz. Ah Petersburg, ne güzeldir orada hayat. Siz beni belki de önemsiz bir katip sanıyorsunuzdur. Hayır, şube müdürü can ciğer arkadaşımdır. Ara sıra omzuma dokunup, hadi kardeşim yemeğe bize gidelim der. Ben daireye şöyle bir uğrar çıkarım. O da şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye emirler vermek için. Katibim ondan sonra sıçan gibi tır tır yazar durur. İnanmayacaksınız. Bana müdürlük bile teklif ettiler. Ama bir düşündüm ki hiç ihtiyacım yok. Hademe de elinde fırçayla merdivende ardım sıra koşar. İzin verin Ivan Aleksandrovich, ayakkabılarını sileyim der. Kaymakama, neden oturmuyorsunuz bayım? Rica ederim oturun. Hepsi aynı anda konuşur. Kaymakam, huzurunuza ayakta durmak bile şereftir. Artemi F. Ayakta durabiliriz efendim. Luka Lukic. Önemli değil efendim. Hlestakov, canım şimdi aramızda fark olmasın. Buyurun oturun. Kaymakam ve diğerleri otururlar. Ben törenden hoşlanmam. Tam tersine tanınmadan geçip gitmeye çalışırım. Fakat kendimi gizlemeyi hiç başaramadım. Nereye gitsem hemen, hah işte Ivan Aleksandrovich geçiyor derler. Bir gün beni başkomutan bile sanmışlardı. Askerler nizamiye kapısından fırlayıp silahlarıyla selam durdular. Aradan biraz zaman geçince ahbabım olan subaylardan biri bana, seni o gün başkomutan zannettik vallahi dedi. Anna demeyin. Hlestakov, ya hem güzel oyuncularla da tanışırım. Kimi zaman vodvillerde de yazarım. Edebiyatçı pek çok dostum var. Pushkin'le çok yakın arkadaşız. Ona bazen ne var ne yok sevgili kardeşim Pushkin diye sorarım. O da bana ne olsun sevgili kardeşim yuvarlanıp gidiyoruz diye yanıt verir. Çok orijinal biridir o. Anna A. Demek yazıyorsunuz da. Yazar olmak çok güzel bir şey olmalı. Tabii gazetelere yazıyorsunuz değil mi? Hlestakov. Elbette gazetelere de yazarım. Pek çok eserim yayınlanmıştır. Örneğin Figaro'nun Düğünü, Şeytan Robert, Norma. Başka eserlerim de vardı ama adlarını unutmuşum. Zaten bunların hepsini tesadüfen yazdım. Benim yazmaya pek gönlüm yoktu ama tiyatro müdürü, aman canım kardeşim bizim için bir şeyler yazıver diye tutturdu. Ben de kendi kendime düşünüp pek yazıvereyim dedim ve hemen geçip masaya oturdum. Onların hepsini galiba bir gecede yazıp bitirdim. Herkes şaşkınlıktan parmaklarını ısırdı. Benim kafam pek işlektir. Baron Brambaus ismiyle çıkan bütün eserleri, Ümit Gemisi'ni, Moskova Telgrafı'nı, bunların hepsini ben yazdım. Anna A. Demek Baron Brambaus sizsiniz. Hlestakov, benim ya. Onların bütün yazılarını ben düzeltirim. Sumurdim bu, işi yapamam. Karşılıklı senede 40 bin ruble verir. Anna A. O halde Yuri Miloslavski'yi de sizin eserlerinizden. Hlestakov, benim eserim elbette. Anna A. Ben zaten hemen keşfetmiştim. Maria A. Fakat anneciğim kitabın üzerinde Zagoski'nin ismi yazılı. Anna A. İşte gene tartışmaya başladı. Hlestakov, tabii ya doğru. Ama başka bir Yuri Miloslavski daha vardır. Ben onu yazdım. Anna A. Öyleyse sizinkini okudum. Öyle güzel yazılmış ki. Hlestakov, ben aslında hayat besinimi edebiyattan alırım. Evim Petersburg'un en önde gelen evlerindendir. Kime sorsanız Ivan Aleksandrovich'in evini gösterir. Hepsine birden, baylar, Petersburg'a yolunuz düşerse rica ederim evime buyurun. Ben evimde balolar da veririm. Anna A. Balolarınız kim bilir ne görkemli, ne güzel oluyordur. Hlestakov, güzel de laf mı? Örneğin bir masanın üzerinde 700 ruble değerinde bir karpuz bulunur. Çorba tenceresinin içinde ta Paris'ten vapurla gelir. Tencerenin kapağını açar açmaz ortalığa öyle bir koku yayılır ki eşine dünyada rastlayamazsınız. Her akşam bir baloya giderim. Ayrıca bizim bir vistimiz vardır. Dışişleri Bakanı, Fransız elçisi, Alman elçisi, bir de ben. O kadar çok oynadık ki doğrusu tadı kalmadı. Evime döndüğümde 4 kat merdiven çıkarım. Hizmetçime şu paltomu al, Maruşa derim. Ama durun yanlış söyledim. 1. katta oturduğumu söylemeyi unuttum. Sadece bir merdivenim vardır ama sabahları antişambrimin halini görseniz, kontlar, prensler arı gibi vızıldarlar. Sürekli bir vız sesi işitilir. Bazen bakan da, kaymakam ve diğerleri korkuyla ayağa kalkarlar. Bana gelen paketlerin üzerinde ekselans yazar. Bir seferinde bütün dairenin işlerini tek başıma yaptım. Çünkü müdür kayıplara karıştı. Sonra tabii haliyle yerine kimin geçeceği konuşulmaya başlandı. Bu göreve pek çok general talip oldu. Fakat işin içinden çıkamadılar. Yönetim işi dışarıdan kolay görünür ama işin içine girdiniz mi, şeytan olsanız karıştırırsınız. Onlar da baktılar ki bu işi başaracak kimse yok, bana geldiler. O zaman sokaklar habercilerle doldu. Haberci, haberci, haberci. Düşünün bir tam 35 bininci haberci. Ben durum ne merkezde diye sorunca Ivan Aleksandrovich, haydi geçin dairenin başına dediler. İtiraf edeyim, önce biraz şaşırdım. Dışarı gecelikle çıktım. Bu görevi kabul etmek istemiyordum. Fakat düşündüm. Çar duyacak, sicilime işlenecek. Peki baylar dedim. Bu görevi kabul ediyorum. Ama gözünüzü 4 açın. Ben her şeyi duyarım. Ben işte dediğim gibi oldu. Bakanlığa ben de geçer geçmez herkes deprem oluyormuş gibi zangır zangır titremeye başladı. Kaymakam ve diğerleri korkuyla titremeye başlarlar. Coşan Hlestakov, ben hafife alınmaya gelmem. Herkese haddini bildiririm. Benden ayan meclisi bile korkar. Onlar da kim oluyormuş, ben böyleyim. Kimseye taviz vermem. Yüzlerine karşı açıkça ben ne yaptığımı, ne yapacağımı bilirim. İşime kimseyi karıştırmam dedim. Girip çıkmadığım yer yoktur. Saraya her gün giderim. Beni yarın neredeyse Feldmareşal ayağa kalkar, düşecek gibi olur ama memurlar onu saygıyla tutarlar. Kaymakam bütün vücuduyla titreyerek yaklaşır ve bir şeyler söylemeye çalışır. Hlestakov hızlı ve sert. Ne var, ne var? Kaymakam Hlestakov aynı sesle. Ne dediğinizi anlamıyorum. Neler saçmalıyorsunuz? Kaymakam Eksans. Dinlenmeye çekilmek istemezler mi? Odaları hazır. Her şey emirlerine amadedir. Hlestakov. Dinlenmek mi? Saçma. Peki olur, biraz dinleneyim. Baylar, yemekleriniz iyi. Memnunum, memnunum. El hareketleri yaparak. Morina balığı olağanüstüydü. Olağanüstü. Yandaki odaya girer. Kaymakam onu izler. 7. sahne. Kaymakam ile Hlestakov'dan başka öncelikler. Bobchinski, Dobchinski'ye. Gördün mü? Adamı Pyotr Ivanovich. Adam dediğim böyle olur. Bu kadar önemli bir adamın yanında. Hayatım boyunca bulunmamıştım hiç. Korkudan ölecektim az daha. Ne diyorsunuz Pyotr Ivanovich? Rütbesi nedir acaba? Dobchinski. Bence generalden aşağı değil. Bobchinski. Bence generallik de az gelir ona. Fakat generalse başkomutandır kesinlikle. Duymadınız mı? Nasıl da korkutmuş ayan meclisini. Haydi hemen gidelim de olup biteni Amos Fyodorovich'e, Koborkin'e anlatalım. Hoşçakalın Anna Andreevich. Dobchinski. Hoşçakalın hemşire hanım. İkisi de çıkarlar. Artemi F. Luka Lukic'e. Vallahi insan korkuyor. Niye korktuğunu kendisi de anlamıyor ya. Oysa biz resmi elbisemizi bile giymedik daha. Güzel bir ülkü çektikten sonra kalkıp da hakkımızda Petersburg'a bir rapor yazmaya kalkarsa ne yapacağız? Eğitim müdürüyle birlikte derin düşüncelere dalmış halde çıkar. Eğitim müdürü, hoşçakalın hanımefendi der. 8. sahne. Anna Andreevna, Maria Antonovna. Anna A. Ne tatlı adam. Maria A. Pek şeker bir şey. Anna A. Halleri, tavırları ne kadar ince. İnsan görür görmez Petersburg'da olduğunu anlıyor. Hareketleri, konuşması, her şeyi. Her şeyi o kadar hoş ki. Ben böyle gençlerden hoşlanır, bayılırım onlara. Fakat o da benden çok hoşlandı. Dikkat ettim. Gözlerini benden ayırmadı. Maria A. Aa, bana bakıyordu anneciğim. Anna A. Rica ederim, saçmalama. Şimdi münasebetsizlik yapılacak zaman değil. Maria A. Hayır anneciğim, neden saçma olsun? Gerçekten bana bakıyordu. Anna A. İşte inatçılığa başladın gene. Hevesini alamadın herhalde daha. Sana neden baksın ki? Sana mı kalmış? Maria A. Anneciğim, yemin ederim sürekli bana baktı. Bir edebiyattan söz ederken, bir de elçilerle whist oynadığını söylerken. Anna A. Bir iki kez bakmış olabilir. O da hatırın kalmasın diye. Kendi kendine ne olacak demiştir. Bir de ona bakayım. 9. sahne. Öncekiler. Kaymakam. Kaymakam parmaklarının ucuna basarak girer. Şşş, şşş. Anna A. Ne var? Kaymakam. Onu içirmekle iyi etmedim. Söylediklerinin yarısı doğru olsa faka bastık demektir. Düşünür. Nasıl doğru olmasın? Tabii ki doğru. İnsan içince hiçbir şeyini saklamaz, her şeyini söyler. Arada attı da ha. Ama atmadan da konuşulmaz ki canım. Bakanlarla kağıt oynuyor, saraya gidiyor. Allah kahretsin, düşündükçe aklım iyice karışıyor. Başım kilisenin çan kulesine çıkmışım gibi dönüyor. Ya da asılacakmışım gibi geliyor bana. Anna, ben onun yanında hiç çekingenlik falan hissetmedim. Kültürlü, kibar bir sosyete adamı gibi göründü bana. Rütbesi beni ilgilendirmiyor. Kaymakam, siz kadınlar hep böylesiniz işte. Size cicili bir şeyler göstersinler yeter. Tanrı esirgesin, ağzınızdan bir şey kaçırırsanız sizi hem iyice döverler hem de kocanızın ismi cismi silinir. Elmasım onunla. Dobzhinski ile konuşur gibi rahat konuşun. Anna A. Bunun için üzülme. Bizim de bir bildiğimiz var elbet. Manalı bakışlarla kızına bakar. Kaymakam kendi kendine. Ne konuşuyorum ki bunlarla? Vay başıma gelenler. Korkudan aklım başımdan uçtu. Kapıyı açıp seslenir. Mişka! Oradaki polisleri çağır bana. Svistinov ve Dejimorda'yı da. Oralarda bir yerdedirler. Kapının arkasına filan bakıver. Kısa bir sessizlik olur. Dünya iyice acayipleşti. Önemli kimseleri eskiden boyuna posuna bakmadan anlayabiliyordunuz. Şimdilerde sana ufak tefek sıskanın birini gönderiyorlar. Kim olduğunu anlayabilirsen anla. Asker olsa hemen anlaşılır. Gel gelelim frak giydiklerinde işler karışıyor. Kanatsız bir sineğe benziyor tıpkı. Ama demin nedense oteldeyken hiç açılmadı. Öyle alengirli, anıştırmalı konuştu ki ağzından laf almak imkansız gibi geldi bana. Derken açıldı ve gereğinden fazla konuştu. Acemi olduğu kesin. 10. sahne. Öncekiler, Osip. Hepsi Osip'e doğru koşup elleriyle işaret yaparlar. Anna, oğlum gelsene biraz. Kaymakam, şş, ne yapıyor, uyuyor mu? Osip, hayır hala uyumadı, yatakta dönüp duruyor. Anna, baksana bana, adın ne senin? Osip, Osip hanımefendi. Kaymakam, karısına ve kızına. Yeter, yeter. Osip'e, dostum, sana istediğin gibi yemek verdiler mi? Osip, evet efendim, çok teşekkür ederim, bol bol verdiler. Anna, söyleyin bakayım. Efendinin evine prensler, kontlar filan gelirler mi? Osip kendi kendine, ne desem acaba? Daha şimdiden iyi yemek verdiklerine göre, sonra bundan iyisini de verirler. Yüksek sesle, evet kontlar, prensler gelir. Maria A. Canım Osip, efendim pek tatlı biri. Anna A. Kuzum Osip, efendin. Kaymakam, canım rica ederim, bu kadarı fazla. Böyle saçma sapan sözlerle benim işimi de mahvediyorsunuz. Dostum, söyle bakalım. Anna A. Efendinin rütbesi ne? Osip, bildiğiniz rütbe. Kaymakam, Tanrı aşkına saçma sapan konuşmayı bırakın. İşim hakkında da soru soramadım daha. Dostum, efendi nasıl bir adamdır? Sert midir? Azarlar mı? Osip, evet, düzenlikten hoşlanır. İşler hep yolunda gitmelidir. Kaymakam, çok hoş bir yüzün var. Sen dostum, iyi bir adama benziyorsun. İstersen... Anna A. Osip, cevap ver bana. Efendi orada sürekli üniformasıyla mı dolaşır? Kaymakam, biraz susun artık canım. Ne diye dırdır edip duruyorsunuz? Önemli bir mesele hakkında konuştuğumun farkında değil misiniz? Ölüm kalım meselesi. Osip'e, ha ne diyordum? Senden gerçekten hoşlandım dostum. Yollarda insanın canı çay içmek ister. Al şu 2 rubleyi çay içersin. Osip parayı alır. Sağ olun beyefendi, Allah sizden razı olsun. Yoksulun birine sadaka verdiniz. Kaymakam, tamam dostum, sorun değil. Böyle şeyler yapmayı severim. Söyle bakalım dostum. Anna A, şunu söylesene Osip. Efendinin en çok hangi renk gözleri sever? Maria, canım Osip, efendinin hokka buruncuğuna bayıldım. Kaymakam, durun çok ayıp canım. Osip'e, söyle bana iki gözüm, efendin hangi konuda titizdir? Yollarda en çok nelerden hoşlanır? Osip, duruma göre değişir, her şeyden hoşlanır. En çok da iyi kabul görmekten, güzel ve beleş ziyafetlerden. Kaymakam, güzel ziyafetlerden mi? Osip, evet, onun şu an olmama rağmen bana bile iyi bakılmasını ister. Emin olun böyle. Bazen bir yerlere geldiğimizde, sana iyi yemek verdiler mi Osip diye sorar. Ben de hayır ekselans derim. Ya Osip der, bu ev sahibi kötü bir adam. Dönüşümde bana hatırlat der. Ben de o zaman bunu kendi kendime eliyle bir işaret yapar. Tanrı yardımcısı olsun derim. Kimsenin kötülüğünü istemem. Kaymakam. Güzel, beğendim. Dobra dobra konuşuyorsun. Sana az önce çay parası vermiştim ya. Bunu da al, kendine pasta alırsın. Osip. Teşekkür ederim ekselans. Zahmet etmeseydiniz. Parayı cebine atar. Sağlığınıza içerim. Anna A. Sonra beni de gör. Ben de vereyim Osip. Maria A. Canım Osip, efendini benim yerime öp. Olur mu? İçeri dedik odadan Hlestakov'un usul sesle öksürdüğü duyulur. Kaymakam, şşş, parmaklarının ucunda yükselir. Sahnedekilerin hepsi kısık sesle konuşurlar. Sakın ses çıkarmayın. Haydi herkes odasına gitsin, bu kadar yeter. Anna A. Maşinka, haydi gidelim. Konumuzda dikkatimi çeken bir şeyden söz edeceğim sana. Bunu yalnızca ikimiz konuşabiliriz. Kaymakam, Tanrı bilir neler konuşacaklar. Çıkarlar. İnsan gidip şunları bir dinleyeyim dese, kulaklarını tıkamak zorunda kalır. Osip'e dönerek, dostum. 11. sahne. Öncekiler, Dercimorda, Svistunov. Kaymakam, şşş, ayı olaylar. Topuklarını vura vura yürüyorlar. Gören de arabadan odun boşaltıyorlar sen. Ulan ne cehenneme gittiniz? Dercim orada. Görevdeydim de. Kaymakam, şş, ağzını kapatır. Ne bağırıyorsun karga gibi? Onu taklit eder. Görevdeydim de. Burası hamam mı lan? Osipe. Dostum sen de gidip efendine ne gerekiyorsa hazırla. Rahat ol. Kendi evinde gibi davran. Osip gider. Siz de aşağıda kapının önünde bekleyin ve bir yere ayrılmayın. Yabancıları, özellikle de tüccarların içeri girmelerine izin vermeyin. Onlardan biri içeri girecek olursa yakarım çıranızı. Bir adamın elinde bir dilekçeyle geldiğini görürseniz, hatta elinde dilekçe bile olmayabilir. Eğer benden yakınmak için dilekçe verecek birine benziyorsa, yakasından tutup şöyle çizmesini kaldırır, sağlam bir tekme indirip gönderin. Anladınız mı? Şşt, şşt. Polislerin arkasından ayakların ucuna basarak çıkar. 5. ayrımın sonu, sayfa 72.